Herkese merhaba. Bugünkü konumuz prekarya. Herkesin içinde olduğu ama ne olduğunu pek de bilmediği bir sınıf. Evet sayın dinleyici, eğer çalışma hayatındaysan çok büyük ihtimalle sen bir prekaryasın. Ama ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Anlatıyorum. Şimdi prekarya sürekliliği olmayan ve iş güvencesi bulunmayan işlerde çalışanlar için kullanılan bir terim. Prekarite kelimesiyle proletarya kelimesinin birleşmesinden oluşuyor. Kelimenin kökeni Latince precari, precor, prex, precarite gibi. Güvensizlik demek bu. Güvensiz çalışan, yani ikisi bir araya gelince güvensiz çalışan gibi bir şey oluyor. Kelimenin daha da köküne inelim. Prex var ve İngilizce to pray'e kadar iniyor. İşte pray biliyorsunuz yalvarmak, dua etmek. Bu noktadan bakıldığında da hani içinde bulunan durum için Tanrı'ya yakarmak. İşte yani bu güvensizlik olabilir. Daha iyi bir gelecek olabilir. Tüm bu kelimeleri topluyor aslında prekarite. Peki ben bu prekarya kelimesine neden taktım ya da neden bunu şu an anlatıyorum? Açayım. Geçen tiyatrocu arkadaşlarla konuşuyorduk. Şöyle söyleyeyim. Genelde sahne konuşulur tiyatrocularla. Şunun oyunu, şu karakter nasıl oynanmış, yeni bir oyunculuk metodu buldum. İşte oyun hazırlanıyorsa o oyunun detayları, X kişisi şöyle oynamış, aslında karakteri verememiş falan filan. İşten çıkınca da iş konuştuğunuz bir ekiptir oyuncu ekibi, öyle söyleyeyim size. Neyse bu arkadaşlarla konuşurken bir konu açıldı. Biri, arkadaşlarımızdan biri büyük bir tiyatroda çalışıyor ama kafasında daha sanatsal oyunlar var. Ayrılıyor ve kafasındaki projeleri kovalıyor. Ama işler istediği gibi gitmiyor, bir yerde tıkanıyor. Makas değiştirecek, başka bir şey geçecek ama yapamıyor, kiralar malumunuz. Ve sonunda İstanbul'u terk edip ailesinin yanına dönmeye karar veriyor. Kısa vadeli planı bu. Önceden köpeğini yollamış, kendisi de daha sonra gidecek işte evi falan toparlayıp işte bir şeyleri satıp falan gidecek. Ben de işte prekaryanın sorunu bu dedim. Masadakiler bana soru işaretli bakışlar attılar. Oradan anlaşıldı ki bu konu pek bilinmiyor. O nedenle anlatıyorum şu an. Şimdi size bazı meslekler sayacağım ilk aklıma gelenler. İşte tiyatro oyuncusu, az önce konuştuk. Sinema oyuncusu, tasarımcı, reklamcı, mimar, yazılımcı, taksi şoförü, kurye, müzisyen, yoga hocası, personal trainer, freelance yazarlar. Kısacası sınırlı kontratlarla proje bazlı, şöyle yani iş gelirse yaparım, gelmezse yapmam şeklinde çalışan kişiler. Proletaryadan farkını biraz açayım. Öncesinde çok hafif proletaryayı sıyırıp bir yanından geçerek açayım. Şimdi sanayi devrimi sonrası oluşan işçi sınıfının başta hakları yoktu. Çünkü bir sınıf bilinci yoktu. Çocuk işçiler bile çalıştırılıyordu. Hatta sanayi devrimi sonrası gelişen iş gücü piyasasında 9-13 yaş arası çocuk işçiler bazı iş kollarında çoğunluktaydı. Ancak ne oldu? İşçiler birleşti. Biz bir sınıfız dediler. Burada mülkiyete dayalı bir sınıf anlayışından bahsediyoruz aslında, onu aklımızda tutmamız gerek. Karl Marx'a buradan selamlar. Üretim araçlarına sahip olan ve sahip olmayan sınıflar, yani ayrım bu. Sahip olan sınıf patronlar, burjuvazi, sahip olmayan ise proletarya. İşte bu sınıf birleşti. Yıllar içinde sendikal haklarını kazandı. Hatta partileşti. Koalisyonlara girdi. İktidar oldu. Dolayısıyla haklarını aldılar. Bir işçiyi işten keyfi olarak çıkarmak şu an için birçok ülkede hayli zor. Hatta bazı ülkelerde bu durum imkansıza yakın. İşçinin daha kolay çıkarılabildiği ülkelerde de sendika bir şekilde hemen yeni bir iş buluyor ya da bir süre işçiye yardım ediyor. Guy Standing diye bir iktisatçı var. Prekarya sınıfını ilk tanımlayanlardan ve en çok dile getiren kişi. Bu konuda bir kitabı var, adı Prekarya. Yeni tehlikeli sınıf diye. Standing'e göre prekarya küresel bir sınıf. Gruplara ayırıyor bu sınıfı. Atalar var mesela. Daha eğitimsiz bir grup bu. Yani atalarına bağlıdan getiriyor. O kelimeden getiriyor bunu. Mavi yaka ve servis sektörü. Bununla beyaz yaka da çıkıyor ama daha eğitimsiz oldukları için daha geçici işler ve zor koşullarda çalışıyorlar diye tanımlıyor bunu. Göçmenler diye bir grup tanımlamış. Bu en alttaki grup aslında. Zaten vatandaşlık hakları bile yok. En güvencesiz grup. Bazıları kaçak çalışıyor. Yakalandı mı belki sınır dışı edilecek. Bir de idariciler var. Bu daha eğitimli bir sınıf. Dijital okur yazarlıkları var. Bunu daha sinirli bir grup diye tanımlıyor bunu. Çünkü iyi eğitim almışlar ama hiçbir istediği konumda değil. Bize bu vaat edilmemişti diye düşünüyorlar. O yüzden sinirliler. Guy Standing dışında iktisatçılar da bu konuya eğilmişler. Bazıları mesela şöyle diyor. Sendikası olmayan herkes prekaryadır diyor. Sosyologlar konuya eğilmiş. Aslında çok fazla sosyolog var bu konuda. Çünkü belki iktisattan önce sosyolojik bir konu bu. Mesela en geniş tanım şöyle. Proletarya değilsen prekaryasın diyor. Buna göre bu podcast'i dinleyen %90 belki daha fazlası prekarya aslında. Çünkü tüm şirket çalışanlarını alıyor bu tanım. Ve aslında bir yerde de şöyle haklı. Şirketler batabilir, kapanabilir, iş değiştirme durumu olabilir, isim değiştirme durumu olabilir. İşte bugün sigortanızın yattığı bir gün, ertesi gün bir gelirsiniz. Aynı işte değilsiniz. 2008 krizinde Lehman Brothers'ı hatırlayın. O görüntüler kafamızda hala. Aynı gün hepsi böyle kutulara doldurmuştum eşyalarını ve Lehman Brothers binalarını terk ediyorlardı. Ki bu kişiler minimumu aylık 10 bin dolardan fazla kazanan kişiler. Peki bu sınıf, bu yeni oluşan prekarya sınıfı kapitalizmde nerede? Kapitalizm bu sınıfa nasıl bakar? Kapitalizm bu sınıfa çok iyi bakar. Muhteşem bakar, çok güzel bakar. Çünkü emekçilerin bir yere bağlı olmaması, güvensiz olmaları nedeniyle patron daha ucuza işçi çalıştırabilir bir kere. Esnek sözleşme yapabiliyor. Gel, iş yap, paranı al, git. Şöyle bir şey okudum. Amerika'da girişimciler kruz gemileri kiralayıp yazılımcıları, mühendisleri bu gemilere dolduruyorlar. San Francisco'nun açığında, ABD karasuları dışında çıkıp demirliyorlar. Şirketler de bu kişileri online olarak çalıştırıyorlar. Vergisiz, offshore çalışma modeli bakın. Ve bu kişilerde, yani prekaryada, yani bizde diyelim, sınıf bilinci oluşmuyor. İş farklılaşması da burada önemli. Mesela şirket seni 2 yıllık sözleşmeyle project manager olarak alıyor. Teksin ama manager. İşçi basitti. Neydi? Tulumu giydin, merkez işçi. Bakıyorsun, aa bu da benden diyebiliyorsun. Minyonları düşünün, hepsi aynı. Minyonlar. Sendika kursalar kurarlar. Zaten arada isyan falan da ediyorlar. Baş etmek imkansız. Prekaryada bu zor. Çünkü biri hospitality manager, biri project manager, biri HR head. Genelde manager head falan. İşte bu title, yani farklı ünvanlar da alanı bulanıklaştırıyor. Şimdi geçen lisede bir arkadaşımla karşılaştım. Hani geçen derken 10 sene önce aslında ama konuşmamız aklımda kaldı. Konuşmanın böyle sen ne yapıyorsun hocam ya kısmında ise bu kariyerini anlattı bana. İşte ben PM oldum dedi. Dedim o ne? PM ne? Oğlum nasıl PM ne ya, bilmiyor musun? PM Product Manager işte dedi. Ben de dedim oğlum sen şeyi bilmiyor musun? Mal müdürü, şuna mal müdürü desene. PM değilsin, mal müdürüsün yani. Ve günün sonunda bakın. İster Excel, ister PM, ister BDSM ne olursanız olun. Bir emmi gelecek. Yaptığınız işi anlamayacak. Sizin dediğiniz şeyi böyle bakacak, kulağını kabartıp ve şunu soracak bakın emmi. Mayış ne kadar, mayış diyecek. İkinci sorusu da şey, sigortan yatıyor mu? Emmi çözmüş işi. Biz bocalıyoruz bu işin içinde. Türkiye'de gençlerin çoğu memurluk istiyormuş bir araştırmaya göre. Eskiden neydi, devlete ne gireceğim? Ya benim özgürlüğüm var işte. Özgürlük mü? Gerçekten özgürlük mü bu? Bu tartışılıyor. Esnek çalışma saatleri, az önce söyledim. Esnek çalışma saatleri sizin istediğiniz bir şey mi? Yoksa patronun istediği bir şey mi? Ve burada patronu da insan olarak kötü korkunç yapmayalım. Aslında orta ve küçük ölçüye bakarsanız patronunuz da prekarya. Çünkü o da hemen işini kaybedebilir. Aslında sistem çok büyük şirketlerin işini arıyor. Yani küçük orta ölçekte sürekli açılıp kapanan şirket sayılarına falan bakıyorsunuz ama o çok büyük şirketler hiç kapanmıyor. Az önce söylediğim Lehman Brothers'ı hariç tutuyorum. Kapanmıyorlar yani. Şimdi bir de Z kuşağı çabuk iş değiştiriyor deniyor. Acaba bu Z kuşağının sorunu mu? Ya da çağın dayatması mı? Bakın bunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Zira esnek işler zaten çabuk değişebilen işler oluyor. Yani burada iş ortamının geldiği durum mu aslında Z kuşağına iş değiştirtiyor, yoksa Z kuşağının ehli keyif olması mı? Bu da tartışılır. Bir de tabii çokça şey çıktı. Hani bu özgürlük konusunda. Yüreğinin götürdüğü yere gitçiler var. Her şeyi bırak, içindeki sesi dinle ve o işi yap. İstifanı ver ve kalbinin götürdüğü yere git falan. Ve bunlar şey diyor işte, bir süre kendine zaman ver. Bir yoga kampı, bir şey. Kendi iç sesini dinle. Bak çok iyi olacak, acayip uçacaksın. Kafan çok başka yerlere gidecek dostum. Şimdi bu konuyu 9-5 kölelik kısmında işlemiştik. Konumla işlemiştik hatırlarsanız. Ben orada şey demiştim. Ya demiş miydim hatırlamıyorum ama yani aklımdan geçmiş. Demişimdir herhalde. Tamam, yüreğimin götürdüğü yere gideyim de çocukların okul taksitini kim ödeyecek? Yani yüreğimin götürdüğü yere gitsem de orada çok fazla kalamam. Hemen ararlar. Peki bu kim bunlar? Yani kim bu spiritüel maceracı dostlarımız, yüreğinin götürdüğü yere giden coşan kişiler? Günümüzde değil aslında, biraz geriye gidip bakalım. Prekapitalist dönemde malı mülkü olanın çocuğunun da malı mülkü oluyordu. Öyle düşünün. Çalışmak zorunda kalmıyorlardı. Mesela işte Rus yazarlarının çoğu zengin aile çocuklarıdır. O tuğla gibi romanları yazmak için vakit ve para gerek çünkü. Çünkü diğerleri, yani zengin aile çocuğu olmayanlar çalışmak zorundalar. Ve bilek gücüyle, kas gücüyle saatlerce çalışmak zorundalar. Yani zengin çocuğu şunu diyebilir. İşte ben birkaç ay yokum Doğu Ekspresi ile bir Doğu Avrupa, oradan İstanbul yapacağım. Sonra Katmandu'ya kaçacağım. Şimdi bunu bir serf çocuğu aklına getiremez tabii. Şimdi de durum oraya kayıyor gibi. Ana belirleyici unsurun miras ve mülkiyetin olduğu prekapitalist evreyle benzeşme eğilimleri gözlemliyoruz. Şöyle düşünün, garsonluk yapan, müzisyenlik yapan, hatta memurluk yapan bir genç az önce bahsettiğim varlıklı aile çocuğu gibi hadi ben birkaç ay Katmandu yapayım diye gidebilir mi? Aklına bile getiremez. Avrupa'da bir de bu durum azalıyor. Gelsen'in kitabında bir yerde şöyle diyor, hazırladım şuraya. Kindle sağ olsun. Küreselleşmenin en temel unsuru metalaşmadır. Özellikle de esnek piyasa anlayışı ile beraber her şeyin piyasaya dahil olması sürecidir. Her şey meta, her şey alınıp satılabilir. Dediği bu. Her şey metalaşıyor. Bakın önümüzdeki Önümüzdeki podcastlerden birinde neofeodalizmi anlatmak istiyorum. Burada o konuya girmeyeceğim, uzun konu ama girmeden sadece şuraya değineyim. Önceki iktisatçılardan mesela Adam Smith, Ricardo falan bunları düşünün. Bunlar pazar ekonomisini savunuyorlardı ve işte pazar ekonomisinde arz talep dengeyi bulur. Bir şekilde mal da en uygun fiyatından satılır. Bunu burada çok değişmeyeceğim ama özetle pazar ekonomisi bir şekilde dengeye kendisi ulaşır. Dışarıdan hiçbir etki olmadıkça. Ve bu pazar belliydi. Pazar yeri. Oraya gidip satıyordun. Şimdi geldiğimiz durumda artık her şey metalaştı ve her yer, her alan bir pazar alanı. Yani bir bakın işte teknolojinin gelişmesiyle de öyle. Aslında cebinizi açtığınızda da bir pazara giriyorsunuz aslında. Bilgisayarı açtığınızda da öyle. Kendinizle ilgili bir CV doldururken, bu CV'yi bir yere yüklerken her yer pazar artık. Her şey metalaştı. Bu da işte biraz neofeodalizmle alakalı. Şimdi size birkaç not aldım, onları söyleyeceğim. Sevgili dinleyenler, en tepedeki %1'in geliri geçen yıl 6,5 trilyon dolar artmış. Ülkeden bahsetmiyorum bakın, kişilerden bahsediyorum. En tepedeki kişi, %1 kişi. Dünyadaki birçok ülkenin yıllık gelirinden bu kat be kat fazla bir rakam. Servet olarak bakarsak, bir de servetten gidelim. En tepedeki %10 dünyanın %76'sına sahip. Ve bu oran %1'in altına indikçe sahip oldukları servetin oranı gittikçe artıyor bunlar için. Biraz da fakir kısımdan bakalım. Dünyanın %50'si, bakın yani yarısı. Bunun içinde siz de olabilirsiniz bu arada. Dünyadaki varlıkların sadece %2'sine sahip. Ve ultra zenginler geometrik bir şekilde artıyor. Yani gelirleri geometrik bir şekilde, gelirleri de demeyeyim, servetleri geometrik bir şekilde artıyor. Ve aslında ister istemez tüm ekonomiler bu ultra zenginlere bağımlı hale geliyor. Guy Standing, "You have to ask for favors all the time," diyor. Yani sürekli tanıdık ayarlamaya çalışıyorsunuz. Sürekli tanıdığı bulduktan sonra işte işe giriyorsunuz. Bu iş bitiyor, tekrar tanıdık ayarlamaya, tekrar işe girmeye çalışıyorsunuz. Aslında bu sürekli işte tanıdık ayarla, iş ayarla, torpil ayarla falan döngüsü 3. dünya ülkelerinin tanıdık olduğu bir durum aslında. Torpil bağımlılığı. Gelişmemiş ülkelerin işte bu liyakatsizliği ve torpil bağımlılığı. Artık bu batıda da hissedilmeye başlamış. Peki prekarya kendi bilincine varabildi mi? Biz prekaryayız diyebiliyor muyuz? Hayır tabii ki. Çünkü olan şu, sınıf siyaseti yerini kimlik siyasetine bıraktı. Bugün kimse ben prekaryayım demiyor. Hatta bilmiyor. Daha çok ben muhafazakarım, liberalim, dindarım. Bunun gibi kimliklerle kendilerini tanımlamaya çalışıyorlar. Bakın şu an post-truth dönemindeyiz. Bu konuya da değinmem gerek biliyorum. Post-truth döneminde, bu dönemde gerçek önemsiz. Önemli olan taraf. Tarafın sana sunduğu yalanları gerçek gibi yaşarsın. Burada hiçbir sorun, kimsenin bir sorunu yok şu anda. Sorgulamıyorlar. Sorun işte tam da burada. Çalışan artık bir sınıf olarak yok. Yani belli belirsiz bir proletarya kaldı. Gerisi prekarya gibi ama o da en başta söylediğim gibi kendinden bile habersiz. Peki başta kitabın adını söylemiştim Guy Standing'in. Prekarya yeni tehlikeli sınıf diye. Tehlike nerede? Tehlike tam burada. Standing'e göre prekaryanın tehlikeli bir sınıf olmasının temel sebebi kirli odakların sesini dinlemeye, oylarını ve paralarını giderek nüfuzu artan siyasi bir platforma vermeye meyilli olmaları ve belki de istekli olmalarından kaynaklı diyor. Şöyle tanımlamış, bu sınıf çok kolay manipüle edilebiliyor. Bireyseller daha kötüsü tek tek ve özgürce, aslında tırnak içinde söylüyorum bunu, hareket ettiklerini sanıyorlar. Ama manipülatörlerin kimlik siyaseti üzerinden kolayca etkilenebiliyorlar. Daha da özetlersek bu sınıf sadece faşist politikalara kanabiliyor, o tarafa doğru kayabiliyor. Bunu söylüyor Guy Standing'de, tehlike burada diyor. Artık yavaştan bitireyim. Podcast'i dinlerken kendinize şunları sordunuz bence. Ben prekarya mıyım? Evet, büyük ihtimalle prekaryasın. Çocukların prekarya mı olacak? Maalesef çocukların senden de beter prekarya olacak. Çocuklarımıza sağladığımız özgürlükler yanılsamalı. Bir kölelik distopyası mı? Bu benim aklımı kurcalayan bir soru. Belki siz de sormuşsunuzdur. Cevabını şu an bilemiyorum. Ama bir distopyaya doğru gittiğimiz kesin. Peki daha da genişleteyim soruyu. Tüm bunlar sorun mu aslında bunlar? Yoksa kapitalizmin evrildiği büyük şirketlerin yeni feodalist yapısı mı? Yani neofeodalizm, benim ileride anlatmayı düşündüğüm konu olan bu mu aslında ve bu gerçeklik mi yani? Bundan kurtulamayacak mıyız? Aslında bu sorulara yanıt vermek için erken. Ekonomik olarak elimizde doneler var, bunlara bakabiliriz ama sosyolojik olarak daha çok veriye ihtiyacımız var. Daha çok gözleme ihtiyacımız var. Bunlar toplanana kadar da bence el yordamıyla ilerleyeceğiz o zamana kadar. Dolayısıyla çözüm önerileri de nereye evrildiği dünyanın da bunu gözlemlemek de bu önerileri vermek de yavaş olacak. Ama yine de o kadar konuştun kardeşim, sadece bir tespit mi yaptın? Ya da bu konuda düşünenler sadece tespit mi yapıyor? Bir çözüm önerileri yok mu? Bu güvensizlik nasıl ortadan kalkacak diye düşünenleriniz olabilir. Onlar için şunu söyleyeyim. Şimdi Guy Standing'in yine önerilerinden gideyim. En temel önerisi aslında şu. Herkese minimum maaş verelim. Hayatını minimumda idame ettireceği bir maaş. Böylelikle en azından güvensizliği ortadan kaldırırız diyor. Çözüm yine mayış yani. Tabii şu aklınıza gelebilir. Minimum maaş alan çalışmayabilir. Üretkenlik düşebilir. Herkes yan gelip yatabilir. Ancak bunun tam tersini söyleyen çalışmalar da var. Yani minimum maaş verildiğinde üretkenliğin daha da arttığını söyleyen çalışmalar da var. Dolayısıyla bunu tam bilemeyiz. Yani tüm küresel bazda böyle bir girişim yapıldığında bunun sonuçlarının ne olacağını tam bilemeyiz. Neyse durum bu. Bugün size prekaryayı anlatmaya çalıştım. Gelecek bölümlerde işte liberalizm, neofeodalizm bunları anlatmaya çalışacağım. Gittikçe sıkıcılaşıyor gibi görülebilir ama eğlenceli konulardan bir anda bunlara döndük gibi görülüyor olabilir ama merak etmeyin eğlenceli konular da olacak. Bir gece ansızın dönebiliriz eğlenceli konulara. Ama işte arada böyle bilgiler de lazım. Hep eğlence nereye kadar diyorum. O zaman çok da uzatmadan bir sonraki konuya kadar hepinize iyi günler diliyorum.